Gülün Adı, Umberto Eco, 38. Ayrım. Cüce olmasına cüce dedi Umberto'na gülerek. Üstelik ince hastalığa yakalanmış gibi bir hali var. Ama hiç umulmayacak kadar güçlü ve kurnaz. Ayakkabıcının oğlu diye homurdandı elçilerden biri. İsa da bir marangozun oğluydu diye azarladı onu Umberto'nu. Önemli olan bu değil. Kültürlü bir adam. Montpellier'de hukuk, Paris'te hekimlik öğrenimi yaptı. Piskoposluk koltuklarını ve işine geldiği zamanda kardinallik şapkasını elde etmek için dostluklarını en iyi biçimde geliştirmeyi biliyordu. Napoli'de Bilge Roberto'nun danışmanlığını yaptığı sırada zekasının kıvraklığıyla birçok kimseyi şaşırttı. Avignon piskoposu olduğu sırada Güzel Filipe, Templarları yok etmesi için doğru öğütler verdi. Yani o pis girişimin sonucu bakımından doğru demek istiyorum. Seçimden sonra da kendisini öldürmek isteyen kardinallerin düzenledikleri komplodan kurtulmayı başardı. Ama asıl söylemek istediğim bu değil. Onun yalan yere yemin etmekse suçlanmaksızın, yeminlerini bozma yeteneğinden söz ediyorum. Seçildikten sonra, seçilmek için de Kardinal Orsini'ye papalık makamını Roma'ya taşıyacağına söz vermiş, yeminini yerine getirmeyecek olursa, hiç ata ya da katıra binmeyeceğine dair kutsal ekmek üzerine ant içmişti. Bu tilki ne yaptı biliyor musunuz? Törenin Avignon'da yapılmasını isteyen kralın isteğine karşı gelerek Lyons'ta taç giydikten sonra Lyons'tan Avignon'a gemiyle gitti. Bütün rahipler güldüler. Papa yalan yere yemin eden biriydi ama belli bir zekası olduğunu da kimse yadsıyamazdı. Utanmazın biri dedi William. Hook onun kötü inancını saklamaya bile kalkışmadığını söylememiş miydi? Avignon'a gittiği gün Orsini'ye söylediklerini bana sen anlatmamış mıydın Umberto'nu? Elbette dedi Umberto'nu. Fransa'nın göğü öyle güzelken Roma gibi yıkıntılarla dolu bir kente niçin adım atması gerektiğini anlayamadığını söylemiş ona. Papa da Petrus gibi bağlama ve çözme yetkisine sahip olduğundan şimdi bu yetkisini kullanıyor, bulunduğu ve hoşlandığı yerde kalmaya karar veriyormuş. Dipnot. Bağlama ve çözme yetkisi, Papa'nın günahları bağışlama yetkisi anlamına gelir. Orsini ona görevinin Vatikan tepesinde yaşamak olduğunu anımsatmaya çalışınca da onu sert bir biçimde boyun eğmeye çağırmış ve tartışmayı kesip atmış. Ama yemin öyküsünü bitirmedim. Gemiden inince beyaz bir ata binmesi gerekiyormuş. Ardından da geleneğe uygun olarak kara atlara binmiş kardinaller izleyeceklermiş onu. Piskoposluk sarayına yaya gitmiş. Bir daha ata bindiğinde duymadım. Bu adamın mı sana vereceği güvencelere bağlı kalmasını bekliyorsun Michel? Michel uzun süre sustu. Sonra dedi ki, Papa'nın Avignon'da kalmak istemesini anlayabiliyorum. Bu konuda tartışmak istemiyorum. Ama o da bizim yoksulluk isteğimizi ve İsa'nın ortaya koyduğu örneği yorumlayışımızı tartışamaz. Saf olma Michel diye söze karıştı William. Sizin, bizim isteğimiz onun isteğini uğursuz gösteriyor. Yüzyıllardır papalık tahtına ondan daha açgözlü bir adamın çıkmadığını unutmamalısın. Dostumuz Umberto'nun bir zamanlar şimşekler yağdırdığı Babil orospuları, Aliyeralı Ozan gibi senin ülkenin ozanlarının da sözünü ettikleri yozlaşmış papalar, onun yanında uysal kuzular gibi ve aklı başında kalır. Dipnot: Aliyeralı Ozan, Dante. Hırsız saksağının tefeci Yahudinin biridir o. Avignon'da, Floransa'dakinden daha çok ticaret yapılıyor. Clemens'in yeğeni Gotlu Bertrand'la yaptığı aşağılık alışverişi duydum. Şu Carpentras kıyımını yapan adamla kıyım sırasında başka şeylerin yanı sıra kardinaller tüm takılarından arındırılmışlardı. Bu adam amcasının hiç de azımsanmayacak hazinesine el atmıştı. Çaldıklarının hiçbiri Johannes'in gözünden kaçmadı. Cum Venerabiles'te paraları, altın ve gümüş kapları, kitapları, halıları, değerli taşları, bezekleri tek tek sıralıyor. Ama Johannes, Bertrand'ın Carpentras yağması sırasında 1,5 milyona aşkın altın florine el koyduğunu bilmezlikten geldi. Bertrand'ın dinsel bir dava, yani bir Haçlı seferi için amcasından almış olduğunu itiraf ettiği 300 bin florinin hesabını sordu. Bertrand'ın bu toplamın yarısını Haçlı seferi için alıkoymasına, yarısını da papalık tahtına bağışlamasına karar verildi. Bertrand o haçlı seferine hiç çıkmadı ya da henüz çıkmadı. Papa da tek bir flörünün yüzünü bile görmedi. Öyleyse pek de kurnaz sayılmaz dedi Michel. Para işlerine ilk kez oyuna gelişi bu onun dedi. Ubertino, ne tür bir tüccarla iş yaptığını iyi bilmelisin. Bütün öteki işlerde para toplamakta şeytanca bir yetenek göstermiştir. O bir kral Midas'tır. Neye dokunsa altın olup Avignon hazinesine akar. Ne zaman dairesine girdimse bankacılar, tefeciler, üstü altın dolu masalar, flörünleri sayıp düzgünce üst üste dizen papazlar gördüm. Kendine yaptırdığı sarayı göreceksin. Bir zamanlar yalnızca Bizans imparatorunun ya da büyük Tatar hanının sahip olduğu söylenen zenginlikte bir saray. Yoksulluk ülküsüne karşı onca bildiriğin için çıkardığını şimdi anlıyorsun değil mi? Tarikatımızdan nefret eden Dominikenleri, başında krallık tacı, sırtında altın yaldızlı mor binişi, ayaklarında görkemli sandaletler olan İsa heykelleri yapmaya zorladığını biliyor musun? Avignon'da İsa'yı tek elinden çivilenmiş, öteki eliyle kemerinden sarkan para kesesine dokunurken gösteren haçlar sergiliyorlar. İsa'nın dinsel amaçlarla para harcanmasına izin verdiğini göstermek için. Vay utanmaz diye bağırdı Michel. Ama düpedüz küfür bu. Papalık tacına üçüncü bir taç daha ekledi diye sürdürdü William. Değil mi Ubertino? Doğru. Bininci yılın başında Papa Hildebrand üstünde Tanrı'nın eliyle hükümdarlık tacı yazılı bir taç edinmişti. Bonifatius rezili son zamanlarda üstünde Petrus'un eliyle imparatorluk tacı yazılı bir taç daha eklemişti ona. Yohannes de simgeyi tamamlamaktan başka bir şey yapmadı. Üç taç, tinsel erk, dünyasal erk ve kilise erki. Pers krallarına yaraşır bir simge, bir puta tapan simgesi. İçlerinde o ana dek susmuş olan bir rahip vardı. Başrahibin sofraya gönderdiği güzel yemekleri telaşla ve dindarca bir tutkuyla atıştırıyordu. Ara sıra şöyle bir kulak kabartarak konuşmaları izliyor, sık sık papaya karşı alaycı bir gülüş ya da sofradakilerin küçümseyici ünlemlerini onaylayan bir homurtu çıkıyordu ağzından. Onun dışında dişsiz ama doymak bilmez ağzından çenesine akan salçalar ile düşen et kırıntılarını temizlemekle uğraşıyordu. Yanındakilerden birine bir söz söyleyecek olsa, yemeklerden birinin lezzetini övmek için yapıyordu bunu yalnızca. Sonradan öğrendiğime göre Monseigneur Jerem'di bu. Ubertino'nun birkaç gün önce öldüğünü sandığını söylediği Kaffa Piskoposu. Onun 2 yıl önce ölmüş olduğu haberinin tüm Hristiyanlık aleminde uzun süre gerçekmiş gibi yayıldığını da söylemeliyim. Çünkü bunu daha sonra da işittim. Oysa toplantımızdan birkaç ay sonra öldü. Onun ertesi günkü toplantıda kapıldığı, büyük öfkeden ötürü öldüğünü düşünürüm hala. Neredeyse birden patladığına inanacağım geliyor. Bedence öylesine narin, mizacı öylesine hırçındı. O noktada tartışmaya karıştı. Ağzı dolu konuşuyordu. Sonra biliyorsunuz bu rezil, dindar insanların günahlarını sömürerek, onlardan daha çok para sızdırmak için, tövbekârlıkla ilgili kutsal vergilere ilişkin bir yasa çıkardı. Bir din adamı, bir rahibeyle, bir yakınıyla ya da hatta sıradan bir kadınla, bu da oluyor çünkü, tensel bir günah işlerse ancak 67 altın lira 12 para ödeyerek günahını bağışlatabilecekti. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunursa ödeyeceği para 200 lirayı aşıyordu. Ama bu suçu kadınlarla değil, yalnızca oğlan çocuklar ya da hayvanlarla işlemişse para cezasının 100 lirası indirilecekti. Öte yandan bir rahibe de ister aynı zamanda, ister başka başka zamanlarda, manastırın dışında ya da içinde kendini birden çok erkeğe vermişse ve suçundan arınmak istiyorsa 131 altın lira 15 para ödeyecekti. Hadi hadi Monseigneur Jerome diye karşı çıktı Ubertino. Papayı hiç sevmediğimi bilirsiniz. Ama bu konuda onu savunmak zorundayım. Avignon'da dolaşan bir iftira bu. Öyle bir yasa görmedim ben. Var diye pekiştirdi güçlü bir sesle Jerome. Ben de görmedim ama var. Ubertino başını salladı, ötekiler sustular. Önceki gün William'ın budalanın biri diye nitelediği Monseigneur Jerome'ü ciddiye almamaya alışık olduklarını fark ettim. William ne olursa olsun söyleşiyi kaldığı yerden sürdürmeye çalıştı. İster doğru ister yanlış ne olursa olsun Bu ses bize Avignon'da havanın nasıl olduğunu gösteriyor. Orada herkes sömürülenler de sömürenler de İsa'nın temsilcisinin sarayından çok bir pazarda yaşadıklarını biliyorlar. Yohannes tahta çıktığı zaman 70 bin altın florinlik bir hazineden söz ediliyordu. Oysa şimdi 10 milyondan fazla biriktirdiğini söyleyenler var. Doğru dedi Ubertino. Michel Avignon'da ne utanç verici şeyler gördüğümü bilmiyorsun sen. Dürüst olmaya çalışalım dedi Michel. Bizimkilerin de aşırılıklara kaçtıklarını biliyoruz. Fransiskenlerin Dominiken manastırlarına silahlı saldırıya giriştiklerine ve yoksulluğa zorlamak için düşman rahipleri soyduklarına ilişkin haberler aldım. Provence olayları sırasında Johannes'e karşı çıkma yürekliliğini bulamayışımın nedeni de bu. Onunla bir uzlaşmaya varmak istiyorum. Onurunu kırmayacağım. Ondan yalnızca bizim alçak gönüllülüğümüzü aşağılamamasını isteyeceğim. Paradan söz etmeyeceğim. Yalnız Kitab-ı Mukaddes'in sağlıklı bir yorumu konusunda anlaşmaya varmamızı isteyeceğim ondan. Yarın elçileriyle yapmamız gereken şey bu. Önünde sonunda bunlar, tanrı bilimciler, hepsi de Johannes gibi açgözlü değil ya bunların. Bilge kişiler Kitab-ı Mukaddes'in yorumu üstünde anlaşmaya varınca o da... O mu diye onun sözünü kesti Ubertino. Sen onun tanrı bilim konusundaki çılgınlıklarını bilmiyorsun daha. Her şeyi kendisi karara bağlamak istiyor o. İster gökyüzünde, ister yeryüzünde olsun. Yeryüzünde neler yaptığını gördük. Gökyüzüne gelince. Gerçi sana söylediğim düşünceleri henüz dile getirmedi. Hiç değilse kamuoyu karşısında. Ama bunları güvendiği adamlarının kulağına fısıldadığını biliyorum. Öğretinin özünü ve bizim vaazlarımızın tüm etkisini ortadan kaldıracak bazı sapkın değilse bile çılgınca önermeler üstünde çalışıyor şimdi. Ne gibi diye sordu birçokları. Berengario'ya sorun. O biliyor. Bana o söz etmişti bunlardan. Ubertino, Berengario Talloni'ye döndü. Birkaç yıl önce Papa'nın sarayındaki en kuşku götürmez düşmanlarından biriydi Berengario. İki gün önce Avignon'dan gelip öteki Fransiskenlerin grubuna katılmış, manastıra onlarla birlikte gelmişti. Karanlık, neredeyse inanılmaz bir öykü bu dedi Berengario. Öyle görünüyor ki Johannes, doğruların yargı gününde kutsal görünümü göremeyeceklerini öne sürmeyi tasarlıyor. Uzun süredir İncil'in 6. bab, 9. ayeti üstünde düşünüyor. 5. mührün açılışından söz eden yer. Tanrı sözüne tanıklık ettikleri için öldürülmüş olanların sunağın önünde belirip adalet istedikleri bölüm. Her birine bir ak libas verilir ve biraz daha sabırlı olmaları söylenir onlara. Johannes buna dayanarak bunun bu insanların son yargı gerçekleştirilinceye değin Tanrı'yı göremeyeceklerinin belirtisi olduğu savını öne sürüyor. Peki bunları kime söylemiş diye sordu Michel yılgınlık içinde. Henüz birkaç yakında ama söylenti yayılıyor. Bir duyuru hazırlıyor diyorlar. Hemen değil, belki birkaç yıla kadar Tanrı bilimcilerine danışıyormuş. Ha ha diye dudak büktü Jerome. Bir yandan lokmasını çiğnerken. Yalnız bu değil, daha da ileri gidip cehennemin de o günden önce açılmayacağını öne sürecekmiş. İblisler için bile. İsa yardımcımız olsun diye bağırdı Jerome. Peki ama günahkarları ölür ölmez hemen hazır olan bir cehennemle korkutamazsak onlara ne diyeceğiz? Bir delinin elinde kaldık dedi Ubertino. Ama bunları öne sürmeyi niçin istediğini anlayamıyorum. Günah bağışlama öğretisi tümüyle havaya uçuyor, diye hayıflandı Jerome. Bundan sonra o da kimseyi kazıklayamayacak. Öylesine uzak bir ceza için hayvanlarla ilişkide bulunma günahını işleyen bir papaz, onca altını ne diye ödesin? O kadar da uzak değil dedi Ubertino kesin bir biçimde. Vakit yakındır. Bunu sen biliyorsun sevgili kardeşim. Ama basit insanlar bilmiyorlar. İşte durum böyle diye bağırdı. Artık yemek yemekten bile tad almaz görünen Jerome, ne kötü bir düşünce. Bunu onun aklına o vaiz papazlar sokmuşlardır. Ah, başını salladı. Peki ama niçin diye yineledi Cesenalı Michel. Bir nedeni olduğunu sanmıyorum dedi William. Kendi kendine bağışladığı bir sınama. Kendini beğenmişlikten ileri gelen bir davranış. Gökyüzü içinde, yeryüzü içinde karar veren kimsenin gerçekten kendisi olmasını istiyor. Bu söylentileri duymuştum. Okamlı William yazmıştı bana. Bakalım sonunda kimin dediği olacak? Papanın mı, Tanrı bilimcilerin mi, tüm kilisenin sesi, Tanrı'nın kullarının istekleri, psikoposlar. Öğretilere ilişkin konularda Tanrı bilimcilere bile istemine boyun eğdirebilir o, dedi Michel üzüntüyle. Hiç belli olmaz, diye yanıtladı William. Öyle günler yaşıyoruz ki kutsal şeyleri bilenler Papa'nın sapkın olduğunu açıklamaktan korkmuyorlar. Kutsal şeyleri bilenler bir bakıma Hristiyan halkın sesidirler. Papa bile onlara karşı çıkmaz artık. Daha kötü. Bu daha da kötü, diye mırıldandı Michel korkuyla. Bir yanda çılgın Papa, öte yanda çok geçmeden onun Tanrı bilimcilerinin ağzıyla da olsa Kitab-ı Mukaddes'i serbestçe yorumlamaya kalkışacak olan Tanrı'nın kulları. Niçin? Siz Perugia'da daha başka bir şey mi yaptınız, diye sordu William. Michel can damarına basılmış gibi irkildi. Papa ile bunun için buluşmak istiyorum. O razı olmazsa hiçbir şey yapamayız. Göreceğiz, göreceğiz, dedi William bilmece söyler gibi. Üstadım gerçekten de çok zekiydi. Michel'in daha sonra imparatorluk Tanrı bilimcilerini ve halkı destekleyerek Papa'yı suçlayacağını nasıl kestirebilmişti? 4 yıl sonra Johannes inanılmaz öğretisini ilk kez açıklayınca tüm Hristiyanlığın ayağa kalkacağını nasıl kestirebildi? Eğer kutsal görüntü böylesine ertelenmişse, öte dünyaya göçmüşler, yaşayanlar için nasıl aracılık edeceklerdi? Ya ermişlere tapınma ne olacaktı? Papayı suçlamak için bayrak açacak olanlar, minoritlerin kendileri olacaklardı. Okamlı William da görüşlerinde ödün vermez, bağışlamaz tutumuyla ön sırada yer alacaktı. Savaş 3 yıl sürecekti. Sonunda ölümün eşiğine gelmiş olan Johannes bir ölçüde ödün verecekti. Yıllar sonra onun 1334 yılının Aralık ayında yapılan kardinaller toplantısında o güne dek hiç görünmediği ölçüde küçülmüş, 90'larında yaşlılıktan kurumuş, ölümcül, soluk yüzlü olarak nitelendirildiği ve yalnızca yeminlerini bozmakta değil, kendi inatçılığını da yadsımakta da öylesine usta olan o tilkinin şöyle dediği kulağıma geldi. Bedenden ayrılan ruhların tam anlamıyla arındıklarını ve gökyüzüne ağıp cennette melekler ve İsa ile birlikte olduklarını ve Tanrı'yı kutsal varlığı içinde ayan beyan ve yüz be yüz gördüklerini doğruluyor, buna inanıyoruz. Sonra biraz duraklayarak, bunun soluk alma güçlüğünden mi yoksa son sözcüklerin karşıt anlamlı sözcükler olarak altını çizme isteğinden mi ileri geldiğini hiç kimse öğrenemedi. Bedenden ayrılmış olan ruhun durumunun ve koşullarının izin verdiği ölçüde, ertesi sabah, günlerden pazardı, kendisini arkası kaldırılabilen bir uzun sandalyeye yatırmalarını istedi. Kardinallerini elini öptürdü, sonra da öldü. Ama gene konudan ayrılıp anlatmam gerekenden başka şeyler anlatıyorum. Üstelik o sofra başı söyleşisinin geri kalanı, anlatmakta olduğum olayların kavranmasına fazla bir şey eklemiyor. Minoritler ertesi gün nasıl bir tavır takınacakları konusunda görüş birliğine vardılar. Karşıtlarını birer birer ele alıp değerlendirdiler. William'ın, Bernardo Guy'nin gelişine ilişkin olarak verdiği haberi ilgiyle yorumladılar. Avignon heyetine Kardinal Poggettolo, Bertrando'nun başkanlık edeceği konusu üstünde daha da çok durdular. 2 sorgucu fazlaydı. Bu minoritlere karşı sapkınlık savının kullanılmak istendiğini gösteriyordu. Daha kötüsü, dedi William, biz onlara sapkın gibi davranacağız. Hayır, hayır, dedi Michel, sakınımlı davranalım. Herhangi bir uzlaşma olasılığını tehlikeye atmamalıyız. Aklımın erdiği kadar, dedi William, bu toplantının gerçekleşmesi için çalışmış olmama karşın, bunu sen de biliyorsun Michel, Avignonluların buraya olumlu bir sonuç almak için geldiklerine inanmıyorum ben. Johannes senin Avignon'a yalnız başına gitmeni istiyor. Hem de hiç güvencesiz. Ama toplantının hiç olmazsa bir işlevi olacak. Senin bu gerçeği anlamanı sağlayacak. Oraya bu deneyden geçmeden gitseydin daha kötü olurdu. Demek yararsız olduğuna inandığın bir şey için aylarca çaba harcadın, dedi Michel acı acı. Bunu benden hem sen hem de imparator istediniz, dedi William. Hem önünde sonunda insanın düşmanlarını daha iyi tanıması hiç de yararsız değildir. Tam o sırada adamlar gelip ikinci heyetin manastır duvarlarından içeri girmekte olduğunu bildirdiler. Minoritler ayağa kalkarak Papa'nın adamlarını karşılamaya gittiler. 38. ayrımın sonu sayfa 424, devamı 39. ayrımda.